Ayrım 3. Sayfa 23. 11 gündür aynı nöbetleri tutuyordum. Aynı nöbet kuleleri ve aynı saatler. Bu da aykırıydı yönergelere. Güvenlik gerekçesiyle. Günde 8 saat. 4 saat arayla 2 saatlik nöbetler. Cezalı olduğum ya da olağanüstü bir durum söz konusu olduğundan değil. Herkesin askerliği farklı olduğundan. 74 kişilik bölükte sadece 28 kişi nöbet tutuyordu. Farklı hizmetler veren diğerlerinin nöbetle ilgileri yoktu. Aşçı, koğuşçu, posta, şoför, barmen. Geriye kalan 35 kişi de yıllar önce inşa edilmiş nöbet kulelerini 24 saat boyunca aralıksız işgal edebilmek için her 4 saatte bir doldur boşalt istasyonuna geliyor ve sürekli uykusuzluk çekiyordu. Yeterli sayıda değildik. Ne sayımız yeterliydi ne de özelliklerimiz. Bizler kavgaya giderken kahveden toplanmış adamlardık ve hiçbir kavga kahveden toplanan adamlarla kazanılmazdı. Bizler uykusuzluktan delirmenin eşiğindeki amatörlerdik. Uykusuzluk ve soğuktan delirmemizi engelleyen tek şey ise korkuydu. O kadar korkuyorduk ki deliremiyorduk. Her şeyden korkuyorduk. Komutanlardan, askeri mahkemelerden, elimizdeki silahlardan ve bize yaklaşan bütün sivillerden. Askeri uykusuzluk uyumamak değildir. Derin uykuya hiçbir zaman geçemeden uyandırılmaktır. Yüzlerce kez aralıksız tekrarlandığında insanın beyni yırtılır ve gözleri yuvalarından düşer. Belleği sarsan ilk depremdir. İkincisi, kişinin emirle çalışan bir makineye dönüşmesi sonucu karar verme düzeneğinin devre dışı kalmasıdır. Uyuduğunu sanan beyin rüya görmeye devam eder ve 19 saat uyanık geçen askeri bir gün içinde onlarca kez ani hatırlama krizleri geçirilir. Ani hatırlama krizleri. 304. kez yıkadığınız bir lavabonun üzerindeki aynaya baktığınız anda 6 yaşında yediğiniz bir tokatın acısını hissetmenizdir. Hiçbir zaman düşünmediğiniz, hiçbir zaman hatırlamadığınız her şey o an ve yerdeymiş gibi, bir rüyadaymış gibi yeniden yaşamanızdır. Bu krizler sırasında sabahında eve nasıl döndüklerini bilmeyenlerin, arasında sarhoş gecelerinde ne yaptıklarını hatırlayanlar bile vardır. Askerliğin hafıza açıcı tarafı sağlıklı bir etki değildir. Kriz bittiğinde gerçeğe dönmek insanı mahveder. Ani hatırlama krizinin kendisi gibi katil olan ikizi ani unutma krizidir. Dakikalar, saatler boyunca unutmanızın mümkün olmadığı bilgileri hatırlayamaz ve kendi geçmişinizden şüphelenirsiniz. Bütün bunlar bir G3 ile yan yana gecilince pek de şirin durmaz. Çok uzaklardaki aileler biz nöbet tuttuğumuz için huzur içinde uyuyabilir. Ancak buradaki ailelerin uykuları pek de ağır değildir. Çünkü gözlerimizin namlulara benzediğini en iyi onlar bilir. Nöbet kulesine geldiğimde yerini alacağım asker camsız kulübenin içinde arka ayaklarının üzerinde kalkmış bir hayvan gibi duruyordu. Hızla nefes alıp vermekten soluksuz kalmıştı. Çevresini saran donmuş nefes bulutundan anlayabiliyordum bunu. Kulübenin kırık kapısını araladığımda bile beni fark etmedi. Asansör genişliğindeki kulübede hareketsiz durduğunu sanıyor, ancak ayak parmaklarının üzerinde yükselip alçalıyor, başını sürekli hayır diyormuş gibi sallıyor ve üzerindeki 7 kat kumaşa rağmen titrediği anlaşılıyordu. Gözleri karşısındaki kara delikteydi. 37 ekran televizyon genişliğindeki delikten kışlanın önünden geçen yola bakıyordu. Gördüğünü sanmıyorum, sadece bakıyordu. Gecenin 4'ünden beri oradaydı ve canı yanıyordu. Elleri, ayakları, dirsekleri, karnı değil, canı yanıyordu. Bütün canı. Hayatta olduğunu kanıtlayan her şeyi acıyordu. Omzuna dokunduğumda hissetmediğini anladım. Ancak sarsınca hemen yanında durduğumu fark edebildi. İkimiz de çift kar maskesi takıyorduk. Bu yüzden bir deniz gözlüğüyle bakıyorduk dünyaya. Sağımız ve solumuzda olup biteni önemsemiyorduk. Sessizce yaklaşıp boğazımızı kesecek orospu çocuklarını da önemsemiyorduk. Bütün kör noktalardan yaklaşıp başımızı bedenimizden ayırabilirlerdi. Yeter ki karşımıza çıkmasınlar. O zaman savaşmak zorunda kalırdık. Ancak üst üste 3 eldiven taktığımız için tetiği kavramamız mümkün olmazdı. Bizim tercihimiz donmamaktı, öldürülmemek değil. Pek zeki değildik. Zekamız da donmuştu. Onlarca devrinin sırtına binmiş ve sırtından inmiş paçavra kabanı çıkartmasına yardım ettim. Her ne kadar çelik yelek takmamanın cezası, bunu fark edecek komutanın hayal gücünün genişliğini kanıtlaması için bir fırsat olsa da umursamamış ve takmamıştı. Çelik yelek 11 kiloydu. Korkuyordu, nefes alıp veriyordu, yaşıyordu ve en önemlisi de er yapımıydı. Demir plakalar ve yırtıklar taşıyan eski bir hücum yeleğiydi. Kalbi açıkta bırakan ancak mideyi, karnı, sırtı, böbrekleri koruyan, yeğenin nefesini kesmek için tasarlanmış bir çelik yelek maketi. Şimdilik yerde yatıyordu. Midem bulanarak baktım. Ben de takmayacaktım. Sadece kask. Onu takabilirdim. Garip bir deri hastalığına sahip olan ve saçları yolunmuş gibi yer yer dökülmüş köpekçi Cuma'yı kesinlikle takmaması için defalarca uyardığımız kaskı başıma geçirebilirdim. Köpekleri aç bırakmamaktan ve pisliklerini temizlemekten sorumlu olan zorunlu hayvansever Cuma takmışsa bile boktan mikropları çift kar maskemi delip kafa derime ulaşamazdı. Ya da ben öyle sanıyordum. Aslında bunun da bir önemi yoktu. Çünkü son kez nöbet tutuyordum. Son kez. Zorunlu askerlik hizmetimin sona ermesine yarım yıldan fazla vardı ama ben son kez nöbet tutacaktım. Hayır, askerlik kısalmamıştı. Öyle bir ihtimal yoktu. Haftada 3 gün komutanlık saati adındaki tatil köyü faaliyetlerinde izlettirilen Neden Hedef Türkiye adındaki belgeselde de açıklandığı gibi ülkenin bütün komşuları düşmanımızdı. Ve hepimizi katledip topraklarımıza yerleşmekten başka bir şey istemiyorlardı. Dolayısıyla tehdit sürüyordu. Herkes bizden, biz de herkesten nefret ediyorduk. O konuda bir sorun yoktu. Zorunlu askerlik hizmeti bir görev değil, kutsal bir haktır. Türkiye, genç evlatlarına ülkelerini koruma hakkını vermektedir, diye biten o muhteşem belgeselde her şey açıkça anlatılıyordu. Hatta o kadar iyi anlatılıyordu ki, Antakyalı bir Ermeni olan Kazancı Fuat'ı bile sahip olduğu atalarına rağmen affedebiliyorduk. Ermeni olmak onun suçu değildi. Bir şanssızlıktı, o kadar. Önemli değil diyorduk Fuat'a. Dedenin hain bir ibni olması senin suçun değil. Sonra da Fuat'ın haftalık 5 kilo yoğurt hakkına ortak oluyorduk. Kazancı zehirlenmesin diye verilen yoğurt son derece bilimsel bir önlemdi ve kaymağını mutlaka biz yiyorduk. Devraldığım nöbetin sonuncu olmasının nedeni başkaydı. Kendimi öldürecektim. Hayatım boyunca bir daha kimse bana bu kadar cephaneyi ve böylesine güçlü bir silahı bedava vermezdi. Ayağımı gelen fırsatı tepmeye niyetim yoktu. Namlusunda 4 yiv ve 4 set bulunan G3'ten çıkan mermi kendi etrafında dönerek ilerliyor ve kuş gözü kadar bir delik açıp girdiği etten kül tablası büyüklüğünde bir yarayla çıkıyordu. Hayatta kalma tehlikesi kesinlikle yoktu. Çünkü kendini öldürmeyi düşünen erlerin en büyük korkusu hayatta kalmaktı. Kendini askerliğe elverişsiz hale getirmek büyük bir suçtu. Cezası yıllarca hapis, savaş sırasındaysa ölümdü. Er kitabımızda yazıyor ve bize her fırsatta hatırlatılıyordu. İntihar etmek serbest ama hayatta kalmak korkunç sonuçları olan bir suçtu. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyordu. Tereddüt etmeme neden olan tek şey ise genel nöbet talimatnamesinin 6. maddesiydi. Ölmediği sürece nöbetçi nöbet yerinden ayrılmaz. Oysa bedenim nöbet kulesinden ayrılmayacaktı. Sadece ölmüş olacaktım. Bence ölü bir nöbetçi kuleyi çok daha iyi korurdu. Taşıdığı çelik yeleğin altında ezilmiş, kan içindeki, kokmuş bir asker cesedi en azılı teröristi bile durdurabilirdi. Genel nöbet talimatnamesinin 6. maddesi ordunun metafizik konusundaki görüşünü de açıklıyordu. Ölen kişi ayrılır, gider, yok olur, emirleri duyamaz, işe yaramaz. Ölmek gitmektir. Oysa oradasın, yerde yatıyorsun, herhangi bir yere gittiğin yok. İnanmayan, üzerinde uçuşan sineklere sorabilir. Tabii dillerinden anlıyorsa. Ben anlıyordum. Böceklerle, sineklerle konuşmam eskilere dayanıyordu. Kanatlarını koparıp, saç teli inceliğindeki bacaklarını yaktığım günlere uzanıyordu. İçimdeki çocuğun vazgeçemediği eğlencelerden biri. Eğitim birliğinde revire çıkıp karşısındaki tabip asteğmene cebinden çektiği kibrit kutusundan fırlayan karıncaları göstererek "Komutanım, onları bir türlü hizaya sokamıyorum, içtima alamıyorum" diyen Urfalı Celal'den daha iyi anlaştığım kesindi mikro dünyayla. Hatta asteğmenlik rütbesini de çevrendeki herkesten daha iyi bildiğim kesindi. Çünkü eğitim birliğinde tanıştığım hiçbir er asteğmenlik rütbesiyle zorunlu askerlik hizmetinin yerine getirilebileceğini bilmiyordu. Çünkü ne ailelerinden ne de köylerinden biri üniversiteyi bitirip asteğmen olmuştu. Onlar için asteğmenler de diğerleri gibi 300 katlı bir binanın tepesinde oturan doğuştan komutanlardı. Kısa dönem askerlik kavramıysa onlar için tamamen bir efsaneydi. İnandırmak için haftalarca konuşmam gerekiyordu. Aldığım tek yanıtsa şu oluyordu. Olmaz kardeşim. Nasıl 5 ay? Olur mu lan öyle şey? Yemişler seni. Evet diyordum içimden. Haklısın. Beni çiğnemişler. Ancak bu kadar iletişim ve hayat yeterliydi. Bana daha fazlası gerekmiyordu. Öldürecektim kendimi. Tükenmiş olduğum ya da dayanamadığım için değil. Zihnimin ve bedenimin çektiği acılara katlanamadığımdan değil. Herhangi bir ölümlüye kızgın olduğum için değil. Melankolik bir felsefenin dönüşü olmayan patikasında ilerlediğimden hiç değil. Ölmek istiyordum çünkü deliriyordum. Ölmek istiyordum çünkü sesler duyuyordum. Ölmek istiyordum çünkü girdiğim her nöbet kulesinde orada olmayan bir adamla konuşuyordum. Üşümeyen, titremeyen, 80 küsür yıl önce öldüğünü söyleyen bir adam. Ne zaman nöbet tutsam o orospu çocuğu yanımda dikilmeye başlıyordu. 2 saat boyunca konuşuyor ve bir sonraki nöbette yeniden belirmek üzere yok oluyordu. Ve ben ondan nefret ediyordum. Ne kamuflaj giyiyor, ne uykusuzluk çekiyor, ne de komutanlardan küfür yiyordu. Çektiği tek bir acı yoktu. Ne de olsa ölüydü. Hiçbir şey umurunda değildi. Sadece konuşuyor ve peşimi bırakmıyordu. Ben hayaletlere inanmam. Dolayısıyla onun anlattıklarına da inanmıyordum. Yüzünde bir leke gibi duran, o tuhaf bıyığın altında hareket eden ince dudaklarından çıkan her "Nasılsın asker?" sorusuna hep aynı yanıtı veriyordum. Siktir git. İlk karşılaşmamız doğum günüme rastlar. Nöbet kulesindeydim. Gece nöbeti. Doldur boşaltın yanındaki duvara çivilenmiş termometreye göre soğukluk -26 idi. Buralardaki termometreler sıcaklık göstermez. Nöbet kulesine girdikten kaç dakika sonra zıplamaya başlayacağını, kaç dakika sonra da ölmeye başlayacağını söylerler. Kışlanın tek ankesörlü telefonunun, su tesisatının ve prizlerin ne zaman donacağını söylerler. Kulakların ne zaman çatlayacağını, ayakların ne zaman parçalanacağını söylerler. Biz de dinleriz. Dinler ve korkarız. Soğuk içinde kalır diye yumruğumuzu sıkmaya bile korkarız. Beyazdan nefret ederiz. Dünyanın en açık rengi kasvettir bizim için. Çünkü yağan kar değil, havanın kendisidir. Bu yağmanın altında soğuktan dilimiz dişimize yapışır. Yer çekiminden nefret ederiz. Kar tek verimli tohumdur. Nereye düşse orada bembeyaz ağaçlar biter. Altında eti sıyrılmış balık gibi duran siyah kılçıklı ağaçlar da vardır. Ama onlar da öyle çirkindir ki baktığımız yerden boğazımıza batarlar. Beyaz kasvet. Her yanımız kardır. Beyazdan öylesine nefret ederiz ki bir bardak sıcak süte bile dokunmaktan korkarız. Biz havadan ve durumundan da nefret ederiz. Çünkü hayatlarımız onlara bağlıdır. Havaya asılı kuklalar olarak ısınmak için iplerimizi yakarız. Şu an vatani görevini yerine getirmekte olan Mehmetçiklerimize buradan kucak dolusu sevgiler diyen ya da askerlik anılarını anlatan her insanoğlunun anasını sikmek için esas duruşta bekleriz. Esas duruş bir askerin ruhsal ve bedensel olgunluk derecesini gösterir. Yanışık düzen eğitimi yönergesinde böyle yazar. Ama olgunlaşan sadece nefretimiz olur. Hayal gücümüz kendimizden başkasını düşünmeye yetmez. Sayarız her şeyi, her adımı, dakikayı, günü, toz zerresini, birbirimizin dişlerini sayarız. Ben de saydığım için her şeyi biliyordum, 301. nöbetimi tuttuğumu ve paketimde 3 sigara kaldığını. Her yarım saatte bir içerim. 8 nefeste biter. Isındığımı sanırım. Ne de olsa dumanı tütüyor. Ama bir boka yaramaz. Üstelik yakalanmak nöbette sigara içmenin cezası olan nöbet katlanmasına da katlanmak anlamına gelir. Yanan bir sigara açık havada 2 kilometreden görünür ve kanasçı Leyla affetmez diyen eğitim çavuşunun adını bile hatırlayamadığımız için sigara içmekte bir sakınca görmeyiz. Sadece Leyla'nın kanısım kabzasını omuz boşluğuna kusursuzca yerleştirmek için sağ göğsünü aldırdığını ve karanlıkta yakaladığı sigaranın 5 santim üzerine nişan aldığını biliriz. Parkamın cebinden çıkardığım sigarayı yakmak için paketten çektiğim çakmağı avcumun içinde yaktığımda 2 metreye 2 metre olan taş kulübenin içinde bir gölge görene kadar bunları düşünüyordum. Yarım saattir nöbetteydim. Kulenin dışına çıkmayı aklıma bile getirmemiştim. Çünkü dışarısının zemini karla kaplıydı ve postallarımın asla ıslanmaması gerekiyordu. Tabanlarımın ıslanması soğuğun bir virüs gibi vücuduma girmesi demekti. 7 dakikada tabanları geçecek, ayağımdaki her çorabı 40 saniyede delecek ve parmaklarımdan saç diplerime varması 4 dakika sürecekti. Nöbet kulesinde durmaksa bütün bu sürelere birkaç dakika eklenmesini sağlıyordu. Gölgeyi fark ettiğim anda olabildiğince büyük bir adım attım. Geriye doğru. Arkamdaki iki duvarın birleştiği çizgiye sırtımı yapıştırıp çakmakla sigarayı fırlattım. Gölgeye doğru. O an aklıma bir tüfeğim olduğu geldi. Omuriliğimin dengesini bozacak kadar çok taşıdığım bir tüfeğim vardı ve öldürmeye yarıyordu. Ya şimdi ya hiç. İşe yarayacağı an gelmişti. Kulenin karanlığından daha karanlık olan köşeye doğrulttum. Ve tetiği çektim. Emniyette. İlk kelimesi bu oldu. Emniyette. Emniyette olan neydi? Tabii ki elimdeki G3. Bu yüzden çektiğim tetik istinat boşluğundan fazla gitmemişti. Ayrıca kurma kolunu da çekmemiştim. Emniyeti açıp kurma kolunu çekip tetiğe basmak için ve bütün bunları 1,5 metre mesafede aniden beliren düşmana karşı yapabilmek için kurslar vardı. Bunlara komando kursu deniyordu. Ama ben hayatım boyunca hiçbir şeyin kursuna gitmemiştim. Konuşmak daha kolaydı. Bildiğim bir işti. Uzun zamandır yapıyordum. Kimsin? Alışkanlık. Tekmil vermeden konuşmaya başlayan askerlere komutanların söylediği uyarı ve hatırlatma cümlesi. Bir gölgeye sorulabilir mi? Bilmiyordum. Ama sormuştum. Üşümek istemiyorsan hareket et. Bunu söylerken bana doğru bir adım atmıştı. Yüzünü seçebileceğim loşluğa girmişti. Bıyıklıydı. Önemli bir ayrıntı. Bıyık, sivil demekti. Üzerinde rengini anlayamadığım bir takım elbise vardı. Kravat takıyordu. Ağaçların buzdan heykellere dönüştüğü bir soğukta sadece takım elbiseyle duruyor ve bana bakıyordu. Aramızdaki mesafe fazla kısaydı. O an aklımdan geçenleri düşündükçe hep gülümserim. Çünkü düşündüğüm tek şey nöbet talimatnamesine aykırı davranışların ve buna tanıklık edebilecek birinin ortaya çıkmış olmasıydı. Başıma gelebilecekleri sadece askeri açıdan değerlendirdiğimi ve alabileceğim cezadan korktuğumu hatırlıyorum. Oysa o gölgeyi benden başka kimse görmüyor ve duymuyordu. Ama ben bunu bilmiyordum. Ben hiçbir şey bilmiyordum. Korkma, sakin ol. Gülümsediğini görebiliyordum. Dişleri bir yakamoz gibi parlayıp sönüyordu. Merak etme, sigara içtiğini söylemem. Ona güvenmem için hiçbir neden yoktu. Ayrıca kuleye nasıl girmişti? Bedenimi soğuğa kaptırmamak için durduğum yerde dizlerimi olabildiğince yükseğe kaldırıp indirirken mi girmişti? Yoksa annemin bana hiçbir şey olamayacaksın diye bağırdığı sabahı karşımdaki duvarda izlememe neden olan ani hatırlama krizim sırasında mı girmişti kuleye? Ben zaten buradaydım dedi. Oysa konuşmamıştım. Tek bir kelime etmemiştim. Çünkü korkudan felç olmuştum. Ama beni duymuştu. Duyabiliyordu. O zaman bunu da duyabilirdi. Lütfen git. Git buradan. Ama kimse görmesin. Mahvolurum yoksa. Bir sivilin nöbet kulesine girmesine izin verdiğim için mahvederler beni. Yak. Yerde yatan sigarayla çakmağı gösteriyordu. Birden soğuğu hissetmediğimi fark ettim. Üşümüyordum. Oysa aylardır günün her saati üşüyordum. Kamuflajla yatıyordum. 3 kazak ve bir kamuflajla. Sen sigaranı iç, ben buradayım deyip geriledi ve kulenin karanlığına gömülüp sırtını duvara yasladı. Ayrım sonu. Sayfa 34.